Ayrım 34, sayfa 277. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Onur Öymen'in Zor Rota kitabında okumuştum. Dipnot: Onur Öymen, Zor Rota Gençlik ve Diplomasi Anıları, Remzi Kitabevi 2017. Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa Konseyi ve Siyaset Planlama Dairesi'nde şube müdürlüğü yaparken bazen bakanlarla veya Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleriyle seyahat ediyordu. Bir anısını şöyle aktarıyor. Bu seyahatlere beraber çıktığımız önemli şahsiyetlerden biri Turhan Feyzioğlu'ydu. O sırada CHP'den ayrılarak Güven Partisi'ni kurmuştu ve Türkiye'de bir güç odağı olmaya çalışıyordu. Ancak partisinin meclisteki gücü bunun için yeterli değildi. Başka partilerle işbirliği yapmak, ortak bir tutum sergilemek ihtiyacındaydı. Bir keresinde Paris'e gittiğimizde Champs-Élysées'deki bir lokantada yemek yerken yaptığı çalışmaları anlattı. Yakında bir sağcı cephe kuracaklarını, bu cephenin Türk siyasetinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Görüşümü sordu, söyledim. Siz uzun zamandan beri Türkiye'de Atatürk'ün görüşlerini savunan bir lider olarak tanınıyorsunuz. Atatürk hiçbir zaman kendisini sağcı bir devlet adamı nitelendirmemiştir. Benim kanaatimce sağcı cephe demek doğru bir ifade olmaz. Feyzioğlu bana hak verdi. Hakikaten sağcı cephe dememiz doğru olmayacak. Belki milliyetçi cephe deriz, dedi. AP, MSP, CGP, MHP, Milliyetçi Cephe adıyla 31 Mart 1975 tarihinde koalisyon hükümeti kurdu. Keza AP, MSP, MHP tarafından kurulan 21 Temmuz 1977'de koalisyon hükümetine de aynı isim verildi. En son AKP, MHP, BBP ittifak yaptı, adı Cumhur İttifakı oldu. Sağ isminden utanıyorlar mı? Seçmenin %65'i sağcıdır diyorlar ve kendilerine sağcı denmesini istemiyorlar. Politik sağ kavramı Türkiye'de ne zaman lekeli hale geldi? Başbakan Süleyman Demirel 1979'da sağı savunan demeçler veriyordu. Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. 12 Eylül darbesiyle 1980'lerde siyaset diline yeni sağ girdi. Şimdi ise Türkçüsü, Turancısı, Müslümanı, muhafazakarı sağ sözünü işitmek istemiyor. Sağ put kırıldı. Otoriteyi yücelten, statükoyu savunan ve tepkisini sadece sola karşı gösteren sağ Türkiye'de artık faşizmle, firavunla özdeşleştirilir hale geldi. Duygusal hamasete dayalı sağın tüm abdestli kapitalist ekonomik ve toplumsal projeleri çöktü. Örneğin sağ Türkiye'de bir tek kent kültürü bile oluşturamadı. Siyasal İslam 1980'lerde sağı siyaset arenasından kovdu mu? A. Tarık Çelenk kitabında şu anekdotu yazdı. 1980'lerin başında İsrail Lübnan'ı işgal etmişti. Büyük bir iç savaş yaşanıyordu. Radyolarımızdan tercümeden midir bilinmez devamlı sağcı Hristiyanlar ve solcu Müslümanlar savaşından bahsediliyordu. Hatırladığım kadarıyla uzun süre bizim mahallenin kafası da karışmıştı. Sağcı oldukları için Hristiyanları mı destekleyeceklerdi yoksa solcu Müslüman kardeşlerimizi mi? Sonunda TRT'ye müdahale edildi ve sağcı solcu sıfatları çıkarıldı, geriye Hristiyanlar ve Müslümanlar kalmıştı. Türk sağında iktisat temelli düşünememe bu tür yüzeyselliklere sebep oluyor. Sağ adından kurtulunca sağcı politikalar terk edilmiş sanılıyor. Halbuki mesele isimlendirmede değil, ideoloji ve siyaset anlayışında. Önemli olan kurulacak ittifakların adı değil, politik programlarıdır. Kimileri kendilerine sağ demese de yaptıkları sağcılıktır. Biliyorsunuz sol ve sağ ayrımının kökeni Fransız devrimi sonrasında mecliste eski düzeni savunan milletvekillerinin sağda, değişim isteyenlerin solda oturmasına dayanır. Türkiye'de sağ ile sol tanımı özellikle neoliberalizm süreciyle birlikte salt kültürel ayrışmalar ile tanımlanır oldu. Siyasi tutumlar, davranışlar, kutuplaşmalar, karşılıklı korkutmalar bunun üzerinden yapılıyor. Kafalar ve kavramlar sürekli karıştırılıyor. Sağ ve sol ayrımı özgürlükçülük gibi diğer etmenler olsa bile asıl olarak ekonomik yaklaşım farkından doğdu. AKP iktidarının, Erdoğan'ın ekonomik uygulamaları sağ mıdır, sol mudur? Mesela faizle mücadelenin ana sebebi milli sermayenin kar hadlerinin azalması mıydı? Yoksa küresel finans kapitalin kar hadlerini azaltma çabası mıydı? Aşırı finanslaşan ekonomiyi üretime sevk etmek miydi asıl mesele? Küresel finans kapitalin milli sanayiyi üretimi pasifize etmesine karşı çıkmak sağcılık mıdır, solculuk mudur? 2002 ile 2018 dönemindeki Ali Babacan, Mehmet Şimşek ekonomik uygulamalar sağcı ise onun tam zıttı ne olur? 2018 ile 2023 arası korumacı ekonomik politikaları nasıl kavramlaştıracağız? Ya 2023'ten sonra tam bunun tersini hedefleyen finansal adımları? Aslında yaşananlar Erdoğan pragmatizminin tipik örneği. Siyasi hayatını sandığa endekslemiş, borç bataklığındaki Erdoğan korkutuldu, yine Mehmet Şimşek'e sarılmak zorunda kaldı. Hamidullah'ı tanımıyorlar. Önceki sayfalarda Hint coğrafyasının son dönem en önemli İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah'tan bahsettim. Büyük babası Maulvi Muhammed Gavut Şarful Bülk, dedesi Muhammed Sibt Hatullah, babası Ebu Muhammed Halilullah da din alimiydi. Babası Haydarabad Nizam hükümetinde faizsiz bankacılık sisteminin kurulmasında önce oldu. Profesör Hamidullah sosyalizm ve kapitalizm dışında alternatif bir üçüncü yol önerdi, İslami ekonomik model. Bu sistemin kaynakları Kur'an-ı Kerim, zekat, fidye, sözleşme, infak, gönüllü yardım vesaire ile Hz. Muhammed'in hadisleri ve bütçeleme, vergi sistemi, meakıl, Müslüman pazarı kurulması gibi uygulamalarıydı. Faizsiz İslam para fonu ve İslam bankacılığı buradan doğdu. İlk uygulamaları da Haydarabad'da oldu. Hamidullah'a göre İslam dini sadece iman veya imanın şartları, Allah'ın iradesine boyun eğme, yani İslam'ın şartları ve ahlak alanıyla sınırlı değildi. Bireyden topluma, toplumdan devlete, devletten milletler arası hukuk uygulamalarına kadar tüm meseleleri kuşatan bir hüviyet idi. Örneğin İslami sosyalistler bu sebeple ekonomik ve sosyal eşitlik ilkesi gördükleri zekat üzerinde çok durur. Türkiye'de İslam sadece maneviyatla sınırlı, İslami ekonomik model bugün lafta bile yok. Bu sebeple döne döne Mehmet Şimşek, Ali Babacan ikilisinden medet umuyorlar. Şaşırtıcı değil, Osmanlı'dan örnek vereyim. Dejavu yaşatılıyor. Dipnot, dejavu yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamış veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu, anı daha önceden yaşamışlık halidir. Çocukluğunda babam bazen paradan kayme diye bahsederdi. Kaç kayme? Anlamazdım. Kayme ne? Kaime, ilk Osmanlı banknotu, kağıt parası. 1840 yılında çıkarılmasıyla Osmanlı'nın başına bela oldu. Yani bugün yaşadıklarımızın aynıları dün yaşandı. En başta verilen faiz hep tartışma konusu oldu. Faiz yükünden kurtulmak için kaimenin ortadan kaldırılması gündeme getirildi. Abdülmecit kurmaylarını mabeyne çağırdı. Sadrazam, Şeyhülislam, nazırlar zorunlu yardım, yani İhane-i Umumiye çıkarılmasına karar verdiler. İhane'nin toplanmasına ilk olarak İstanbul'daki memurlardan başlandı. İhaneler peyderpey hazineye geldikçe kaime piyasadan çekilip yakıldı. Bu süreç 1862 yılına kadar sürdü. Devletin yanlış iktisat programının zararı çalışanlara ödettirildi. Bitmedi. Abdülaziz'e darbe yapıldı. 5. Murat aklını kaybetti denilerek tahttan indirildi. 2. Abdülhamit iktidara geldi. Osmanlı ağır ekonomik krizden çıkabilmek için 1876'da ikinci kez kaime basmaya başladı. Bu kez banknottan sorumlu kurum İngiliz-Fransız ortaklı Osmanlı Bankası'ydı. 3 milyon liralık kaime emisyonuna karar verdiler. Kısa zamanda rakam 16 milyona çıktı. Bu ekonomik programı da yürümedi. Kaime yine kaldırıldı. Bu kez halktan savaşlar bahanesiyle gönüllü yardım toplandı. İhane-i Harbiye. Bitmedi. Osmanlı ayni ve nakdi ihtiyaçları için 3. kaime uygulamasını 1. Dünya Savaşı'nda hayata geçirdi. Ardından yine halka gidildi, İhane-i Cihadiye adıyla zorunlu bağış toplandı. Üniversiteler dahil okul müfredatlarında Osmanlı'nın çöküşü salt savaşlar üzerinden anlatılıyor. İktisat tarihçiliği öğrenim müfredatlarında yok. Ekonomi tarihi yazılımı çok eksik ülkemizde. Bu nedenle KİB'nin yıkıcı etkisi hep atlanıyor. Osmanlı'nın çöküş sebebinin başında gelir bu iktisat programı. KİB'nin yol açtığı telafisi en zor kayıplardan biri halkın devlete olan güveninin yok olmasıydı. Kemalist Cumhuriyet'in ilk mücadele alanlarından biri de tam bağımsız bir ekonomi yaratarak halkın devlete olan güvenini kazanmaktı. KİB'ye 1927 yılında son verdi. Ne yazık ki çoğu İslamcının tarih bilincinde ekonomi politik yok. Ama bu konuda çalışanlar olmadı değil. Profesör Sabahattin Zaim, İslam İktisadı Programı'nın Türkiye'de ilk defa Hamidullah'ın Paris'ten gelerek İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde verdiği derslerle başladığını ve bu alandaki çalışmaların modern iktisat ve İslam adıyla ülkemizde kitap olarak basıldığını ifade etti. Dipnot, Muhammed Hamidullah, Modern İktisat ve İslam, çeviren Salih Tu, Yağmur Yayınları 1969. Mesele sadece teori değil, pratiğe bakarsak Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde İstanbul'da kurduğu D8 temelini atan da Hamidullah idi. Erbakan'ın Müslüman ülkeler için ortak para birimi olan İslam dinarı teklifinin kökü de Hamidullah'ın Müslüman Ülkeler Para Birimleri Federasyonu'ydı. Hamidullah ile Erbakan tanışıklığı eskiydi. Mesela İslami kooperatif yapılanmasını örnek gösterdiği Gümüş Motoru ziyaret eden Hamidullah, 12 Mayıs 1962'de Erbakan'a yolladığı mektubunda sizin teşebbüs halinde olduğunuz faizsiz sermaye teşkili mevzuu bütün dünya Müslümanları bakımından da ayrıca ehemmiyet taşımaktadır dedi. Hamidullah'a göre faiz ile mücadele etmenin üç temel yöntemi vardı. Bunlar borçlanmanın devletleştirilmesi, borçlanma için vakıfların tesisi ve mikroekonomik temelli kooperatifler ile müşterek toplulukların kurulmasıydı. Hamidullah'ın tezlerine Marksizm'den katkı sunayım. Profesör John E. Romer, Amerikalı ekonomist ve siyaset bilimci Marksist, halen Yale Üniversitesi'nde görevli. Birkaç yıl önce şunu yazdı. Komünizmin 20. yüzyıldaki başarısızlığı sosyalizmin değil, otokrasinin ve merkezi planlamanın başarısızlığıdır. Sosyalizmin birbiriyle bağlantılı üç bölümden oluştuğu düşünülebilir. Ekonomik davranış etiği, dağıtıcı adalet etiği ve ahlak kuralları uygulayan bir dizi mülkiyet ilişkisi. İnsanlar ahlak kurallarına göre davranırlar ve mülkiyet ilişkilerini uygularlarsa dağıtım adaleti gerçekleşebilir. Kapitalizmden sonra bu kez demokratik paylaşım ekonomisi yoluyla kolektif üretimin ve eşitlikçi dağıtımın bir kez daha denenmesi gerekiyor. Hamidullah'ın tezleri ile Marksist Römer arasında çok fark yok. Farklı olduğunun düşünülmesi isteniyor. Dostoyevski ne yazdı? Sağduyu etkisiz kaldığında şeytan yardıma koşar. Ah bu benzerlikler. Tarihi ekonomisiz anlatamazsınız, anlayamazsınız. Yoksa 16 Ağustos 1838 Osmanlı-İngiliz Ticari Anlaşması ile 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının benzer olduğunu kavrayamazsınız. Özü aynıdır. Ekonomide köklü yapısal değişim yapmak adına pazarınızı sömürüye açmak. Örneğin gümrük vergi duvarlarını yıkarak milli pazarı sonuna kadar ithal mallara açmak. Son 200 yıllık tarihimiz liberal ekonomik anlayış ile devlete veya kamuya piyasada öncü görev verenler arasındaki mücadeleyle geçti. Ekonomiyi siyaset ve ideolojiden ayıramazsınız. 1978 yılında Ecevit hükümetinin IMF'ye karşı çıkan kapitalizmi törpüleyen kamucu 1979-1983 4. Kalkınma Planı'na önce TÜSİAD gazetelere verdikleri gerçekçi çıkış yolu başlıklı ilanla karşı çıktı. Arkasından 24 Ocak kararları ve askeri darbe geldi. Kamucu plan çöpe atıldı. Her şeyin çözümü denen küreselci neoliberalizm, Türk ekonomisine hakim oldu. Ulusal devlet bypass edildi. Ah bu benzerlikler. Çoğunluğu liberal solcu iktisatçılar bugün var olan ekonomik krize çare için geçen yıl kitap yayımladılar. Çıkmaz yol, dünden bugüne Türkiye ekonomisi. Dipnot, kolektif çıkmaz yol dünden bugüne Türkiye ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları 2023. İsim benzerliğini bir kenara bırakın. Çözümlerinin TÜSİAD'ın gazete ilanıyla birebir aynı olması rastlantı mı? Turgut Özal'ın Kemal Derviş'in neoliberalizm uygulamalarının utangaç tekrarını dile getiriyorlar. Kendini solcu tanımlayanların bu ithal proje çözümlere alkış tutmasına ne demeli? Dolar niye 33 lira oldu? Sorunun yanıtı son 40 yıldır aşina olduğumuz ekonomi kavramlarıyla açıklanıyor. Ortada ne savaş ne büyük bir afet var ama döviz durmaksızın yükseliyor. AKP'nin kendini neyin yıkmakta olduğunu bildiğini sanmam. AKP'nin 23 yıllık iktidarı boyunca neyi beceremediğini bildiğini sanmam. AKP'nin bugün yaşanılan finans krizinin temelinde neyin olduğunu fark ettiğini sanmam. 23 yıllık bir İslamcı iktidar altında yaşayan kendi partilileri dahil bütün halk nasıl döviz spekülatörü oldu? Çoğunluk neden dövizden 3 kuruş para kazanma peşine düştü? Konuyu alfabenin A harfinden başlayarak anlatmaya çalışayım. Erbakan'ın kurduğu partilerin isimleri: Nizam, Selamet, Refah, Fazilet, Saadet. Erdoğan'ın kurduğu partinin adı ise Adalet ve Kalkınma oldu. Erbakan Partisi'ne Refah adını verirken buradan kopan grup neden Kalkınma ismini seçti? Kalkınma refaha açılan yol sanıyorsunuz. Hayır, refahın salt maddiyatla ilişkisi yok. Burada kastedilen iyi insanın, insanların ödevlerini ve sorumluluklarını yaptığı adil bir toplumsal sistem. Erbakan Parti isimlerini bu amaçla mı seçti tartışılır. Bizim iktidarlar son 40 yıldır büyük bir yanılsamayla sorunlara aynı kavramlarıyla, aynı ilaçların yazılı olduğu bir reçeteyle çözüm bulmaya çalıştılar. Bu yüzden gelen ile giden iktidar arasında hiç fark görülmedi. Doların 33 lira olmasının sırrı Erdoğan'ın partisinin adında saklı. Bir büyülü kavram son 40 yılda ekonomi politiği esir aldı. Kalkınma, büyüme. Dipnot: Profesör Tim Jackson, İngiliz ekonomist, uluslararası alanda sürdürülebilir üretim ve tüketimin ekonomik, kültürel ve politik boyutları üzerine çalışıyor. Sürdürülebilir refah anlayışı merkezi, yani CUSP yöneticisi. Büyümesiz Refah Yarının Ekonomi Temelleri isimli kitabını okudum. Büyüme odaklı kapitalist iktisat kuramlarının niçin işe yaramadığını sorguluyor. Geleneksel büyümeyi hedefleyen sistemle toplumsal refahı temel amaç edinen sistem arasındaki farkı ortaya koyuyor. Finans, tüketim balonunun büyük eşitsizlikler ve adaletsiz bir refah yarattığını belirtiyor. Büyümeyi sorgulamaktan başka çaremiz yok. Büyüme miti bizi yarı yolda bıraktı. Her gün bir fincan kahve fiyatının yarısıyla geçinmeye çalışan 1 milyar insanı da, daha berrak bir vizyona, daha cesur politikalar oluşturmaya, büyüme ikilemi ile başa çıkabilecek daha güçlü stratejilere ihtiyacımız var. İktidara 2002'de gelen AKP'nin temel önceliği daha önceki partiler gibi ekonomik büyüme oldu. Bunu gerçekleştirmek için ne yaptı? Tüketim artışı. Diğerleri gibi harcamalar azalırsa şirketler batar, işsizlik artar sandı. Piyasanın durgunluğu, stagflasyon, hayat pahalılığı, enflasyon, ekonomik büyümenin negatif düşmesi, resesyon ile sürekli korkutuldu. Kurtuluşun çaresi 40 yıldır aynı yerde gösterildi. Tüketim artışı. Bunun için ödeme gücü olmayanlara bile ne krediler verildi değil mi? Medya diliyle borsa reel ekonominin can damarı oldu. Ekonomiyi sadece finansa bağladılar. Aman piyasaya bir şey olmasın. Böylece kredi ve teşvik ekonominin baskın gücü haline getirildi. Yani AKP neoliberalizmin dışında bir çare düşünmedi. IMF derviş reçetesinde aradı kurtuluşu. Böylece maneviyatı yücelteci izleyip iktidara gelen AKP, kopyacı bir ekonomi anlayışıyla ülkeyi uçuruma, insanlarımızı ruhsal çöküntüye sürükledi. AKP tüketiciliğin zararlı hayat tarzından, hastalığından kurtulup toplumsal refahı oluşturacak sistemi kuramadı. Sürekli modernist kültürel hayatı dile getirenler, Atatürk devrimlerini eleştirenler halk için ne yaptı? 34. ayrımın sonu. Sayfa 284.